Ayrım 3.
Bir sandalyeye oturup kasketimi çıkardım. Gorizia'da bile çelik miğferler giymemiz gerekiyor aslında. Ama bu çok rahatsız edici ve içindeki sivillerin boşaltılmadığı bir kasabada çok tiyatrovari görünüyor. İstasyonlara çıktığımız zaman bir miğfer takıp yanıma bir İngiliz gaz maskesi alıyordum. Bunlar elimize yeni geçiyordu. Gerçek maskelerdi. Aynı zamanda bir otomatik tabanca taşımamız isteniyordu. Doktorların ve sağlık subaylarının bile. Sandalyemin arkasına yaslandığımda tabancayı hissediyordum. Eğer silahınızı açıkça görebilecek biçimde taşımazsanız tutuklanabilirdiniz. Rinaldi içine tuvalet kağıdı tıkıştırılmış bir tabanca kılıfı taşıyordu. Ben gerçek bir tabanca taşıyordum ve onunla ateş etmeyi deneyinceye kadar kendimi bir silahşör gibi hissetmiştim. Bu kısa namlulu 7.65'lik bir Astra'ydı. Ateş ettiğinizde öylesine zıplıyordu ki bununla bir şeyi vurmak söz konusu bile olamazdı. Bir süre atış çalışmaları yaptım. Hedefin aşağısına nişan alarak gülünç kısa namlunun sıçramasının üstesinden gelmeye çalıştım. Sonunda 20 adımdan nişan aldığım hedefin ancak 1 metre yakınını vurmayı başarabildiğimi görünce bir tabanca taşımanın ne kadar saçma olduğunu anladım ve çok geçmeden yürürken arkama çarpıp duran bir tabanca taşıdığımı tümüyle unutup gittim. Tek hissettiğim duygu İngilizce konuşan insanlarla karşılaştığımda hissettiğim bulanık bir utanma duygusuydu. Şimdi bir sandalyede oturmuş mermer zemine, üzerlerinde mermer büstler olan sütunlara ve duvardaki freskolara bakarak Miss Berkeley'yi beklerken bir masanın arkasında oturan çavuş onaylamaz gözlerle beni süzüyordu. Freskolar kötü sayılmazdı. Kabuk kabuk soyulmaya başladıklarında bütün freskolar güzel görünürler. Catherine Berkeley'nin koridordan aşağı geldiğini görünce yerimde doğruldum. Bana doğru yürürken uzun boylu görünmüyordu ama çok güzeldi. İyi akşamlar Mr. Henry dedi. Nasılsınız dedim. Masanın arkasındaki çavuş bizi dinliyordu. Burada mı oturalım, bahçeye mi çıkalım? Dışarı çıkalım, dışarısı çok daha serin. Bahçeye çıkarken onun arkasından yürüdüm. Çavuş peşimizden bize bakıyordu. Bahçedeki çakıl taşı yola çıktığımızda neredeydin diye sordu. İstasyonları dolaşmaya gitmiştim. Bana bir haber gönderemedin mi? Hayır dedim. Kötü oldu. Geri döneceğimi düşünüyordum. Bana haber vermeliydin canım. Yoldan ayrılmış ağaçların altında yürüyorduk. Ellerini tuttum, sonra durup onu öptüm. Gidebileceğimiz bir yer yok mu? Hayır dedi. Yalnızca buralarda yürümek zorundayız. Uzun zamandır yoktun. Bugün 3. günü ama şimdi geri geldim. Bana baktı. Peki beni seviyor musun? Evet. Beni sevdiğini söylemiştin bana değil mi? Evet diye yalan söyledim. Seni seviyorum. Bunu daha önce söylememiştim. Ve bana Catherine de. Catherine. Yolda biraz yürüyüp bir ağacın altında durduk. Gece Catherine'e geri geldim de. Gece Catherine'e geri geldim. Ah bir tanem, geri geldin öyle değil mi? Evet. Seni öyle çok seviyorum ki. Sen yokken çok kötüydüm. Alıp başını gitmeyeceksin değil mi? Hayır, her zaman geri geleceğim. Ah, seni öyle seviyorum ki. Lütfen elini yine oraya koy. Oradan uzaklaşmamıştı zaten. Öperken yüzünü görebilmek için kendime doğru çevirdim ve gözlerinin kapalı olduğunu gördüm. Kapalı gözlerinin ikisini de öptüm. Onun belki de biraz deli olduğunu düşünüyordum. Eğer öyleyse hiç sorun yoktu. Neyin içine daldığıma hiç aldırmıyordum. Bu her akşam subaylara ayrılan eve gitmekten daha iyiydi. Orada kızlar tepenize tırmanıyor ve öteki subaylarla yukarı çıkmadan önce size duydukları sevginin bir işareti olarak kasketinizi ters çeviriyorlardı. Catherine Berkeley'yi sevmediğimi ve onu sevmenin ne demek olduğu konusunda hiçbir düşüncemin olmadığını biliyordum. Bu da briç gibi bir oyundu. Yalnızca kağıtları oynamak yerine bir şeyler söylüyordunuz. Briç'te olduğu gibi para için ya da başka bir bahis için oynuyormuş gibi yapmanız gerekiyordu. Kimse bahsin ne olduğundan söz etmemişti. Benim için bir sorun değildi bu. Gidebileceğimiz bir yerin olmasını isterdim dedim. Uzun süre ayakta durarak sevişmenin erkeklerde yarattığı sıkıntıları çekiyordum. Hiçbir yer yok dedi. Her nerelere gittiyse oradan geri gelmişti. Şurada birazcık oturabiliriz. Düz taş sıraya oturduğumuzda Catherine Berkeley'nin elini tuttum. Ona sarılmama izin vermedi. Çok yorgun musun diye sordu. Hayır. Çimenlere baktı. Berbat bir oyun oynuyoruz, öyle değil mi? Ne oyunu? Aptal olma. Bilerek yapmıyorum. Sen iyi bir çocuksun dedi. Bu oyunu elinden geldiğince iyi oynuyorsun. Ama yine de berbat bir oyun. Her zaman insanların ne düşündüklerini bilir misin sen? Her zaman değil ama seninkileri biliyorum. Beni seviyormuş gibi yapmak zorunda değilsin. Bu akşamlık bu kadar yeter. Konuşmak istediğin bir şey var mı? Ama seni gerçekten seviyorum. Lütfen zorunlu olmadıkça yalan söylemeyelim. Güzel bir gösteriydi. Şimdi iyiyim. Bak ben deli değilim. Aklımı da yitirmedim. Yalnızca zaman zaman birazcık böyle oluyorum. Elini sıktım. Sevgili Catherine. Şimdi kulağa çok gülünç geliyor. Catherine. Deminki gibi söylemiyorsun ama çok sevimlisin. Sen çok iyi bir çocuksun. Rahip de böyle demişti. Evet, çok iyisin. Gelip beni görecek misin? Elbette. Ve beni sevdiğini söylemek zorunda değilsin. Bir süre için bu iş kapandı. Yerinde doğrulup elini uzattı. İyi geceler. Onu öpmek istiyordum. Hayır dedi. Korkunç yorgunum. Yine de öp beni dedim. Korkunç yorgunum canım. Öp beni. Çok mu istiyorsun bunu? Evet. Öpüştük. Birden benden ayrıldı. Hayır, iyi geceler. Lütfen canım. Kapıya yürüdük. İçeri girip koridorda yürürken arkasından baktım. Hareketlerini izlemeyi seviyordum. Koridordan aşağı gitti. Eve döndüm. Gece hava çok sıcaktı. Dağlarda epey bir hareket vardı. San Gabriel üzerinde çakan ışıkları izledim. Villa Rosa'nın önünde durdum. Panjurlar kapalıydı ama içeride hala bir şeyler oluyordu. Birisi şarkı söylüyordu. Eve geri döndüm. Soyunurken içeri Rinaldi girdi. Aha dedi. Peki iyi gitmiyor işler. Bebeğin kafası karışık. Neredeydin? Villa Rosa'da. Çok etkileyiciydi bebek. Hepimiz şarkı söyledik. Sen neredeydin? İngiliz'i görmeye gitmiştim. Tanrı'ya şükür ki şu İngiliz'le bir şeylere kalkışmamışım. Bölüm 7. Ertesi akşam ilk dağ istasyonumuzdan geri geldiğimde arabayı yaralı ve hastaların ellerindeki kağıtlara bakılarak gönderilecekleri, hastanelere göre sınıflandırıldıkları Simistamento'da durdurdum. Arabayı ben sürüyordum. Onun için içeride kaldım. Şoför kağıtları arabaya getirdi. Sıcak bir gündü. Gökyüzü çok parlak ve mavi, yol beyaz ve tozluydu. Hiçbir şey düşünmeden Fiat'ın yüksek koltuğunda oturuyordum. Yoldan bir alay geçiyordu. Onların gidişini izledim. Adamlar sıcaktan terliyorlardı. Kimilerinin başında çelik miğferleri vardı ama çoğu bunları sırt çantalarına asmışlardı. Miğferlerin çoğu aşırı büyük olduğundan takan adamların neredeyse kulaklarının üzerine kadar iniyordu. Subayların hepsi miğferlerini takmışlardı. Onlarınkiler başlarına daha iyi oturuyordu. Geçenler Brigata Basilicata'nın yarısıydı. Üzerlerindeki kırmızı beyaz çizgili yaka işaretlerinden tanımıştım onları. Alay geçtikten çok uzun süre sonra bile geriden dağınık biçimde onları izleyenler geliyordu. Bunlar kendi birliklerine ayak uyduramamış adamlardı. Terli, tozlu ve yorgundular. Kimileri çok kötü görünüyordu. Dağınık adamların en sonuncusu geçtikten sonra bir asker geldi peşlerinden. Topallayarak yürüyordu. Durup yolun kenarına oturdu. Arabadan inip yanına eğildim. Sorun nedir? Başını kaldırıp bana baktı ve sonra ayağa kalktı. Gidiyorum. Sorun nedir? Savaş. Bacağına ne oldu? Bacağım değil, fıtığım var benim. Peki niye taşıma arabalarına binmedin diye sordum. Niçin hastaneye gitmiyorsun? Bana izin vermiyorlar. Teğmen fıtık bağını isteyerek kaydırdığımı söylüyor. Bir bakayım şuna. Çok içeride. Hangi yanda? Burada. Elimle yokladım. Öksür dedim. Öksürürsem daha da büyüyecek. Bu sabaha göre iki katına çıktı şimdiden. Otur dedim. Şu yaralı kağıtlarını alır almaz yola çıkacağım. Seni de yanıma alıp sağlık subaylarına bırakırım. Bunu bilerek yaptığımı söyleyecekler. Bir şey yapamazlar dedim. Bir yara değil ki. Daha önceden de vardı fıtığın, değil mi? Ama fıtık bağım vardı. Seni bir hastaneye gönderirler. Burada kalamaz mıyım tenente? Hayır, senin kağıtların bende değil. Şoför arabadaki yaralıların kağıtlarıyla kapıdan dışarı çıktı. 105 için 4, 132 için 2 dedi. Bunlar ırmağın ötesindeki hastanelerdi. Arabayı sen sür dedim. Fıtıklı askerin yanımıza oturmasına yardım ettim. İngilizce konuşuyor musun diye sordu. Elbette. Bu kahrolası savaşa ne diyorsun?
Berbat.
Gerçekten berbat. İsa adına gerçekten berbat. Amerika'da mı kaldın?
Tabii, Pittsburgh'da.
Senin Amerikalı olduğunu anlamıştım. Yeterince iyi İtalyanca konuşmuyor muyum?
Senin bir Amerikalı olduğunu anladım işte.
Başka bir Amerikalı, dedi şoför İtalyanca. Fıtıklı adama bakıyordu.
Baksana Teğmen, beni alaya götürmek zorunda mısın?
Evet. Çünkü doktor yüzbaşı bu fıtığımı biliyordu. O kahrolası fıtık bağını attım ki kötüleşeyim de yeniden cepheye gönderilmeyeyim.
Anlıyorum. Beni başka bir yere götüremez misin?
Eğer cepheye daha yakın olsaydık seni ilk sağlık istasyonlarından birine götürürdüm. Ama cephenin gerisinde olunca elimde kağıtlarının olması gerekiyor.
Eğer geri dönersem beni ameliyat edecekler. Sonra da hep cephede kalacağım.
Biraz düşündüm.
Hep cephede olmak istemezdin öyle değil mi diye sordu.
Hayır. İsa aşkına bu ne kahrolası bir savaş?
Dinle dedim. Şimdi arabadan çık, yolun kenarında yere düş. Başında bir şişlik olsun. Ben de dönüşte seni alıp bir hastaneye götüreyim.
Burada yolun kenarında duralım Aldo. Yolun kenarında durduk. Aşağı inmesine yardım ettim.
Ben burada kalırım Teğmen dedi.
Şimdilik hoşça kal dedim. Yolumuza devam edip yaklaşık bir mil kadar ileride alayı yakaladık. Ardından bir süre daha gittiğimizde eriyen karlarla bulanıklaşan suları köprünün ayakları arasından hızla akan ırmağı geçtik. Düzlüğün karşı tarafına ulaşınca yanımızdaki yaralıları iki hastaneye bıraktık. Dönüşte arabayı ben kullanıyordum. Pittsburgh'dan gelen adamı bulmak için boş arabayı hızla sürüyordum. İlkin sıcaktan, şimdi biraz öncekinden de daha terli ve yorgun görünen ve iyice yavaşlamış olan alayın yanından geçtik. Sonra arkadan gelenlerin. Biraz ileride yolun kenarında durmuş bir atlı ambulans gördük. İki adam fıtıklı adamı arabaya koymak üzere yerinden kaldırıyorlardı. Onun için geri gelmişlerdi. Bana başını salladı. Miğferi çıkmıştı. Alnı, saç çizgisinin altından kanıyordu. Burnu soyulmuştu. Kanlı yarası ve saçları tozlanmıştı.
Kafamdaki şişliğe bak Teğmen diye bağırdı. Yapacak bir şey yok. Benim için geri geldiler.
Villaya geri döndüğümde saat 5 olmuştu. Bir duş almak için dışarı çıkıp arabaları yıkadığımız yere gittim. Sonra odada üzerimde pantolonum ve fanilamla açık pencerenin önüne oturup raporumu hazırladım. 2 gün sonra saldırı başlayınca arabalarla birlikte Plava'ya gidecektim. Amerika'ya mektup göndereli çok uzun zaman geçmişti ve yazmam gerektiğini biliyordum ama öylesine uzun zamandır yazmamıştım ki şimdi yazmak neredeyse olanaksızlaşmıştı. Yazacak bir şey yoktu. Ordunun Zona di Guerra kartlarından 2 tane gönderdim. Üzerlerinde iyi olduğum dışındaki bütün her şeyi çizmiştim. Bu onlara yeterdi. Bu kartlar Amerika'da iyi giderdi. Garip ve gizemli. Burası da garip ve gizemli bir savaş bölgesiydi zaten. Ama sanırım Avusturyalılarla yapılan başka savaşlarla karşılaştırıldığında çok iyi düzenlenmiş ve acımasızdı. Avusturya ordusu Napolyon'a zaferler kazandırmak için yaratılmıştı. Her Napolyon'a. Bizim de bir Napolyon'umuz olsun isterdim. Ama bunun yerine bizim şişko ve başarılı 2. General Cadorna'mız ve uzun, ince boyunlu ve küçük sakallı, ufak tefek Vittorio Emanuel'imiz vardı. Sağ taraftakilerin Aosta dükleri vardı. Belki büyük bir general olmak için aşırı yakışıklıydı ama en azından erkeğe benziyordu. Birçoğu onun kral olmasını isterdi. Bir krala benziyordu. Kralın amcasıydı ve 3. Ordu'ya komuta ediyordu. Biz 2. Ordu'daydık. 3. Ordu'da İngiliz topçuları da vardı. Milano'da onlardan ikisiyle karşılaşmıştım. Çok iyi insanlardı. Müthiş bir akşam geçirmiştik. İri yarı utangaç adamlardı. Başlarına gelenler onları hem utandırıyor hem de çok hoşlarına gidiyordu. İngilizlerle birlikte olmak isterdim. İşler çok daha yalın olurdu. Ama belki de o zaman öldürülmüş olurdum. Ambulans işinde değil, evet, ambulans işinde bile. İngiliz ambulans şoförleri zaman zaman öldürülmüşlerdi. Peki, ben öldürülmeyeceğimi biliyordum. Bu savaşta değil, bu savaşın benimle hiçbir ilgisi yoktu. Bana sinemalarda seyrettiğim savaşlardan daha tehlikeli görünmüyordu. Yine de Tanrı'dan bir an önce bitmesini diliyordum. Belki bu yaz biterdi, belki Avusturyalılar zayıf düşerlerdi.
Başka savaşlarda hep zayıf düşmüşlerdi. Bu savaşın sorunu neydi ki? Herkes Fransa'nın işinin bittiğini söylüyordu. Rinaldi Fransızların ayaklandıklarını ve Paris'te askerlerin yürüyüş yaptığını söylemişti.